Evet sevgili Akla Havada dinleyenleri, Akla Havada'nın yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Yanımda yine Bora var. Nasılsın abi?
İyiyim abi, sen nasılsın?
İyiyim ben de. Teşekkür ederim sorduğun için. Genel olarak bu hafta neler yaptın? Nasıl gidiyor haftan?
İyi gidiyor, fena gitmiyor. Yine tabii bir şeyler oldu. Bahsettiğimiz gibi Starship'in 6. test denemesi gerçekleştirildi. Yani ilginç değil de aşağı yukarı beklemediğimiz sonuçlar aldık. Onlardan bahsedeceğiz. Hem de Uluslararası Uzay İstasyonu ile alakalı söyleyeceğimiz bir şeyler olacak. O şekilde. Sen nasılsın? Sen nasıl geçiyor?
Teşekkür ederim. Hem de okulla vesaireyle geçiyor. Çok değişik şeyler yaşanmadı bu haftada. Klasik. Bir üniversite öğrencisinin haftası nasıl geçiyorsa aynı şekilde geçiyor. Teşekkür ederim sorduğun için. O zaman gündemi çok da soğutmadan başlayalım. Starship'in 6. test fırlatması bu hafta gerçekleştirildi. Senin söylediğin üzere beklenmeyen bazı şeyler yaşandı. Neler oldu, neler bitti? Birazcık bizi aydınlatır mısın bu konuda?
Şöyle, bundan hemen bir önceki bölümde 6. test fırlatmasının böyle bizim canlı yayın yapmamıza çok el vermeyen bir saatte olduğunu söylemiştik. Fakat ertelendi. Ancak biz yine hani çok aceleye geleceğinden ötürü canlı yayın yapmadık. Ve açıkçası da hani öyle çok da fazla bizi heyecanlandıracak durumlar yaşanmadı. Çünkü aynen şunu söylemiştik. Starship'in 6. testi, 5. testiyle aşağı yukarı benzer bir uçuş profiline sahip olacaktı. Yine Starship ve Super Heavy beraber olarak fırlayacaktı. Ardından hot staging denilen sıcak ayrılma işlemini gerçekleştireceklerdi. Ve ayrılıp işte Super Heavy tekrardan Mechazilla'ya inecekti ve Mechazilla onu yakalayacak. Fakat 6. testte bu gerçekleşmedi. Peki neden gerçekleşmedi? Uçuş direktörünün, uçuş yöneticisinin dediğine göre Super Heavy iniş için gerekli olan bir tane kriteri sağlamamış. Yani ne demek oluyor bu? Bu tip operasyonlarda operasyonun başarılı şekilde tamamlanması için, yani daha doğrusu operasyonun başarılı şekilde tamamlanmasını sağlayacak aksiyonların alınması için bazı kriterler vardır. Ve aracın bu kriterleri %100 olarak sağlaması gerekir ki başarılı şekilde ineceğinden, başarılı şekilde operasyonu tamamlayacağından emin olalım. Eğer bu kriterlerden bir tanesini sağlamıyorsa uçuş direktörünün görevi iptal etme ve güvenli bir şekilde başka bir yere aracı indirme yetkisi bulunuyordur ve uçuş direktörü de bu yetkiyi kullanarak Super Heavy'yi Mechazilla'nın kollarına değil Meksika körfezine yumuşak bir şekilde indirdi suyun üzerine. Yani ben açıkçası tekrardan hani şey görmek isterdim. Tekrardan Super Heavy'yi yakaladıklarını görmek isterdim. Fakat SpaceX bu konularda birazcık şu an temkinli adımlar atmaya çalışıyor. Çünkü yaptıkları denemeler çok büyük bir roketle yaptıkları denemeler ve herhangi bir insan hayatını tehlikeye atan durum oluşmaması için çok dikkatli ilerlemeye çalışıyorlar ki bence de haklılardı. Çünkü yani herhalde söylemeye gerek yoktur. Tahmin edebileceğiniz gibi bu roketle yaşanacak herhangi bir kaza aşırı büyük bir felakete sebep olur. Dolayısıyla hani bu şekilde dikkatli gitmeleri, temkinli gitmeleri önemli. Tabii yani bu uçuş esnasında hiçbir şey yapılmadı mı? Tabii ki yapıldı. Yapılan şeylerden zaten, daha doğrusu uçuşun yapılmasının en büyük sebeplerinden biri Super Heavy ile alakalı değil, Starship'in kendisiyle alakalıydı. Starship, Super Heavy'den ayrıldıktan sonra dünya etrafında bir yörüngeye girdi ve bu yörüngedeyken dünyaya geri dönmek için ilk kez uzay boşluğunda motorlarını çalıştırdı. Motorunu çalıştırdı ve kendini yavaşlatarak yörüngesinin atmosfere girecek kadar küçülttü. Ardından bundan önceki yayında izlediğimiz, aynı zamanda 4. denemede de izlediğimiz bir durum vardı, gördüğümüz bir durum vardı. Starship atmosfere girdi esnada kanatları eriyordu. Bunun önüne geçtiler. Tamamen önüne geçtiler. Artık kanatlarda vesaire herhangi bir yapısal hasar oluşmadı giriş esnasında. İkinci olarak 5. denemede Starship atmosfere girerken ortam karanlıktı. Yani atmosfere girdiği bölgede gece saatiydi. Dolayısıyla çok bir şey görememiştik. Fakat bu sefer gündüz saatine denk getirerek bu inişi gerçekleştirdiler ve hem aşağıdaki kameradan hem de Starship'in üzerindeki kameradan gündüz gözüyle görüntüler izledik. Ki bunlar da hem işte bizim gibi izleyiciler için iyiydi hem de SpaceX'in bu görüntüleri kullanarak veri toplayan mühendisleri için çok faydalıydı ki zaten yapılmasının ana amacı da buydu. Hani burada ne oluyor, ne bitiyor gündüz gözüyle görelim ki beklemediğimiz bir durum varsa eğer hızlıca aksiyon alıp bunu düzeltelim. Bir de şöyle bir durum da vardı. Starship bu görevde ilk yükünü taşıdı. İlk kez Starship yük taşıdı. Tabii öyle çok anlamlı bir yük beklemeyin. Biliyorsunuz uzay görevlerinde Zero G Indicator olur. Sıfır yer çekimi göstergesi. İşte bu genellikle peluş bir oyuncak olur. Bundan zaten daha önceden bahsetmiştik. Starship bu görevinde iç tarafında bir peluş muz taşıdı. Zero G Indicator olarak böyle görüntüden anladığımız kadarıyla iplerle sabitlemişler. Ve hemen muzu görecek şekilde bir kamera koymuşlar. Canlı yayın esnasında zaman zaman o muzu gösterdiler. Çok anlamlı büyük olmasa da Starship bu görevle aynı zamanda ilk yükünü taşımış oldu. Uçuş profili de şöyleydi. Super Heavy fırlatmadan 7 dakika sonra gelip tekrardan Meksika körfezine, zaten fırlatma rampasına yakın bir bölge. Meksika körfezine suya indi. Starship ise fırlatmadan yaklaşık bir saat sonra Hint Okyanusu'na suya indi. Yani Starship açısından uçuş profili çok farklı değildi. Fakat dediğimiz gibi Super Heavy bu sefer yakalanmadı. Denize indirildi ve o şekilde tırnak içinde. Çünkü yani denize indikten sonra bir daha kullanmanın çok şansı yok. O şekilde Starship'in 6. testi bu şekildeydi. Muhtemelen yani 7, 8, 9 bu şekilde gidecek ve biz de izlemeye devam edeceğiz. Merakla bekliyoruz ne yapacaklarını. Ki bu arada şu konuda da şüphem yok. Bu havada yakalama olayından vazgeçmeyecekler. Çünkü havada yakalama olayı, yani fırlatma rampasında daha doğrusu yakalama olayı önemli. Şu sebepten önemli. Şimdi normalde Falcon 9'lar vesaire fırlatma rampasının yakınına düşmüyordu. Fırlatma rampasından uzak bir yere, denizin üzerindeki bir drone ship'e iniyorlardı. Ardından oradan işte fırlatma rampasının olduğu bölge veya işte SpaceX'in roketlerine bakım yaptığı bölge drone ship aracıyla taşınıyordu. Orada nasıl söyleyeyim? Falcon 9'lar indikten sonra bir lojistik zinciri başlıyordu. Niyetliydi hem de vakit kaybettiriyordu. Starship'in fırlatma rampasına inmesinin, fırlatma rampasına geri dönmesinin en büyük sebeplerinden biri de hem bu vakit kaybını önlemek hem de bunun getirdiği ekstra maliyetlerden kurtulmak. Ki bence yani oldukça mantıklı bunu yapmaları. Çünkü gerçekten koskoca roketi denizin ortasındaki bir platformdan bir tane hangara getirmek kolay bir işlem değil. Yani dediğim gibi Starship'in bu şekilde fırladığı rampaya geri inmesi bu noktada önemli.
Peki abi, eklemek istediğin başka herhangi bir şey var mı aklına gelen bir anda?
Ya Starship'le alakalı şu anda yok açıkçası. Çünkü ben dediğim gibi uçuş profili bakımından hani evet farklıydı ama yaşanan olaylar açısından aşağı yukarı hani daha fazla söylenebilecek bir şey yok. 7. testi bekliyoruz diyelim.
O zaman Starship konusunu bitirdiğimize göre diğer konumuza geçebiliriz. Bizim bu kaydı aldığımız tarihten tam 4 gün önce 20 Kasım'dı ve 1998'in 20 Kasım'ında insanlık için önemli bir adım atıldı.
Evet.
Ne oldu ve bu adım neden önemli, bize birazcık bahsedebilir misin?
Bu adım insanlığın inşa ettiği en pahalı yapının ilk adımıydı. Ki tahmin edebileceğiniz gibi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bahsediyorum. 20 Kasım 1998'de Rusya'ya ait bir Proton roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk modülü olan Zarya yakın dünya yörüngesine taşındı. Modül hem fırlatanlar Ruslardı hem yapan Ruslardı. Zarya modülü Ruslara ait bir modüldü. Fakat parasının birçoğunu o dönemde NASA vermişti. Ki zaten hani Uluslararası Uzay İstasyonu dememizin sebebi de birçok farklı ulusun bu projeye destek görmesiydi ve yani bunun ilk adımlarını Amerika ve Rusya atmıştı. Ki yani Soğuk Savaş'tan hemen sonraki dönemden bahsediyoruz, 1998'den bahsediyoruz. Yani hem Soğuk Savaş'ın hem de uzay yarışının bitimi ve böyle birazcık hani barış havasının oluştuğu bir dönemden bahsediyoruz. Ve o dönemde hani Rusya ve Amerika'nın aralarındaki problemleri bir kenara bırakıp uzay alanındaki çalışmalara destek vermek için böyle bir adım atması önemliydi. Ki zaten şu anda da hani bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu görüyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu ilk modülün fırlatıldığı 1998 tarihinden bu yana hala da aktif. Hala da içerisinde sürekli olarak astronotlar bulunuyor. Hala da içerisinde sürekli olarak bilimsel çalışmalar yapılıyor. Uzaydaki bizim nasıl söyleyeyim, insanlığın uzaydaki durak noktası diyebileceğimiz bir yer. Sadece Amerika ve Rusya değil, Amerika ve Rusya dışındaki pek çok farklı ulusun da orada modülleri ve yaptığı çalışmaları vesaire var. Dolayısıyla evet, o dönemde atılan bu adım günümüz dünyası için, 2024'ün dünyası için önemli bir adımdı. Ki 1998 hani çok da yakın bir tarih değil aslında, 2000'lerin öncesinden bahsediyoruz sonuçta. Bundan yaklaşık 2 hafta sonra da STS-88 görevi yapıldı. Şimdi STS kod adını bilenler vardır. STS kod adları BES Shuttle'ların uzay mekiklerinin yaptığı görevlere verilir. Ve STS-88 görevi Uluslararası Uzay İstasyonu adına yapılan ilk uzay mekiği göreviydi. Ve bu mekikle beraber Unity isimli bir Amerikan modülü Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk parçası olan Zarya'ya monte edilmek üzere çıkarıldı. Ve montaj aşaması da şöyle oluyor. STS-88 ile beraber giden astronotlar Zarya modülünün yanına geldikleri zaman uzay yürüyüşüne çıkıyorlar ve uzay yürüyüşü yaparak iki modülü birbirine monte ediyorlar. Sanki dünyada bir inşaat gerçekleştiriyormuşçasına astronotlar dışarıdayken iki modülü birbirine monte ediyorlar ve ondan sonra yapılan diğer modüllerin görevlerinde de bu şekilde devam edildi. Yani astronotlar birleştirdi yani bir nevi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun parçalarını. Unity modülü hakkında da bilgi vereyim birazcık. Unity modülü, yani STS-88 göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşınan Unity modülü, Rusların modülü olan Zarya ile Amerikanların gelecekteki gönderecekleri modülü birbirinden ayıran bir parçaydı. Hala da orada aktif olarak kullanılıyor zaten hani. Uluslararası Uzay İstasyonu artık çok da sökülebilecek bir yapıda değil. Hani sökelim en ortasındaki parçayı değiştirelim falan, öyle bir durumda değil. Ki yakın zamanda emekli edilmeyi düşünülüyor. Fakat hani dediğimiz gibi 1998'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu orada ve pek çok ulusun uzayla alakalı olan çalışmalarını destekliyor. Bu uluslardan biri de biziz tabii ki, Türkiye olarak. O şekilde yani Uluslararası Uzay İstasyonu için 20 Kasım 1998'de atılan bu adım insanlık olarak, hem genel insanlık tarihi açısından hem de uzay tarihi açısından oldukça önemli bir tarih.
Peki abi, az önce söylediğin bir şey dikkatimi çekti, özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu'nun emekli edileceğini söyledin, evet, konuşma arasında. emekli edildikten sonra ne yapılacak peki? Yani onun yerine nasıl bir şey yapılacak ya da yerine bir şey yapılacak mı?
Ya artık söz konusu olan hani dünyanın etrafındaki uzay istasyonlarından çok ayın etrafındaki uzay istasyonları. Dolayısıyla Uluslararası Uzay İstasyonu emekli edildikten sonra ayın etrafında bir istasyon kurulması planlanıyor. Hani Uluslararası Uzay İstasyonu'nun amacından birazcık farklı bir amaca hizmet edecek tabii ki. Ayın etrafında bir istasyon kurulmasının sebebi şu olacak. Bizim Mars'a yapacağımız görevlerde ayın etrafındaki istasyon bir yakıt ikmal noktası olarak kullanılacak. Orada da yine aynı şekilde sürekli olarak insanlar görev yapacak. Tabii ki yine bilimsel çalışmalara vesaire ev sahipliği yapacak. Fakat hani dediğim gibi bu noktada amacı birazcık farklı olacak. Ki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan da vazgeçilmesinin sebebi şu, artık maliyetleri çok artmaya başladı. Çünkü zaman zaman bakım yapılması gerekiyor. Sürekli insan bulundurulması gerekiyor içerisinde. Oradaki insanların zaman zaman değiştirilmesi gerekiyor ki 6 aylık periyotlarla bu gerçekleştiriliyor. Bunun maliyetleri çok fazla. Oraya sürekli yük gönderilmesi gerekiyor. Oradaki insanlar için erzak gönderilmesi gerekiyor. Bunun gibi sebeplerden ötürü artık Uluslararası Uzay İstasyonu'nun nasıl söyleyeyim, maliyetleri çok çok aşırı derecede artmaya başladı ve açıkçası Uluslararası Uzay İstasyonu'na ortak olan ülkeler daha fazla bu maliyetin altına girmek istemiyor. Yani daha ucuz yöntemlerle bu tip çalışmaları yürütmek istiyorlar. Dolayısıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yakın zamanda muhtemelen kapatıldığını ve atmosfere sokulduğunu bile isteye göreceğiz. Ki bu arada onunla alakalı da ciddi çalışmalar var. Yani Uluslararası Uzay İstasyonu nasıl imha edeceğiz gibisinden çalışmalar. Bununla alakalı düşünülen farklı ihtimaller var. Yaklaşık 3-4 tane. İhtimallerden bir tanesi en basit olanı Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yörüngeden çıkartarak dünyaya düşmesini sağlamak. Tabii bu hani birazcık açıkçası çok da güvenilen bir metot değil. Çünkü Uluslararası Uzay İstasyonu geometrisi aşırı derecede bozuk bir yapı ve dolayısıyla atmosfere girdikten sonra davranışlarını öngörmek çok kolay değil. Yani bu sebepten ötürü atmosfere soktuğunuz zaman onun nereye düştüğünü tam olarak tahmin edemeyebilirsiniz. Ve bu Uluslararası Uzay İstasyonu'nun beklenmedik şekilde yerleşim yerlerinin üzerine düşmesine sebep olabilir. Dolayısıyla bu ihtimal hani evet ciddi manada düşünülüyor ve muhtemelen bu şekilde olacak ama şu anda hani tartışma konusu olan bir ihtimal. Uluslararası Uzay İstasyonu'nu daha yüksek bir yörüngeye çıkarma ihtimali var. Bu da yapılabilir ancak bu noktada hani sonuçta orada devasa bir uzay çöpü bırakmış oluyorsunuz. Ve gelecekte bir takım sıkıntılara yol açabilme ihtimali olabilir bunun. Dolayısıyla bu da tartışmalı. Diğeri de Uluslararası Uzay İstasyonu'nu söküp dünyaya geri götürmek. Bütün parçalarını. Bu en makul gelen ihtimal ama aynı zamanda en pahalısı. Dolayısıyla bu da tartışmalı maliyetinden ötürü. Çünkü oraya bir sürü onlarca görev yapacaksınız. Her görevde ufak ufak parçalarını dünyaya getireceksiniz vesaire. Çok da böyle nasıl söyleyeyim, istenen bir metot değil maliyetinden ötürü. Muhtemelen sonuç şekilde olacak. Çok iyi hesaplamalar sonucunda yörüngesi eritilecek. Yörüngesi dünyanın atmosferine çakışacak şekilde küçültülecek ve dünya atmosferine güvenli şekilde girmesi sağlanacak. Bu şekilde yani Uluslararası Uzay İstasyonu'nun sonunu yaklaşık 2030 civarında izleyeceğiz muhtemelen.
Peki abi, aydaki istasyonlardan bahsettin. Bu aydaki bir istasyonu yakıt ikmal noktası olarak kullanmanın sebebi, yani niye bu mantıklı bir hareket?
Abi şöyle, hani spesifik olarak aydaki bir istasyon değil de genel olarak dünyanın dışındaki herhangi bir istasyonu yakıt ikmal noktası olarak kullanmak mantıklı. Yani sebebi de şu, roketlerin en çok yakıt tüketimi atmosferden çıkış aşamasındaki yakıt tüketimleridir. Çünkü bu aşamada hem yer çekimi ivmesine karşı bir iş yaparlar hem de hava sürtünmesine karşı bir iş yaparlar. Dolayısıyla bu iki negatif yönde etken kuvveti aşmak aşırı derece büyük yakıt tüketimi gerektirir. Gördüğümüz o devasa roketlerin genellikle ucundaki çok küçük bir kısmı dünya atmosferinin dışına ulaşarak uzayda seyahatine başlar. Şimdi hal böyle olunca hani yanınızda çok fazla yakıt taşıyamıyorsunuz. Çünkü siz uzayda kullanmak üzere taşıyacağınız yakıtın kütlesini ne kadar arttırırsanız o yakıtı dünyadan çıkarmak için kullanacağınız kütleyi de arttırmanız gerekiyor. Roketin alt aşamasındaki yakıttan bahsediyorum. Hal böyle olunca maliyetler çok çok çok artıyor. Aşırı derecede artıyor. Onun yerine demişler ki hani biz Mars'a bir araç göndereceğimiz zaman dünyadayken sadece ayın yanına gidebilecek kadar yakıt yükleyelim. Geri kalan yakıtını ayın etrafındaki bir istasyondan alsın, oradan Mars'a gitsin. Çünkü sizin dünyanın çevresinden Mars'a gitmeniz için belli bir miktarda yakıt ateşlemeniz gerekiyor. Yani belli bir miktarda hız değişimi yaşatmanız gerekiyor aracınıza. Bu hız değişimini yaşatmak için kullanacağınız yakıtı dünyadan itibaren taşımaya başlarsanız dünyadan çıkmak için daha fazla yakıta ihtiyacınız olur. Yani bunun yerine Mars'a gidecek kadar değil de Ay'a gidecek kadar yakıtı dünyada yükleyip sadece geri kalan yakıtı ayın etrafındaki bir istasyondan alıp oradan Mars'a gitmek çok çok daha mantıklı. Ay'daki kurulacak olan yakıt ikmal noktasının mantığı bu. Ki oldukça da mantıklı ve maliyetleri oldukça düşürecek bir hareket.
Peki abi, bu yine ay çevresinde kurulacak istasyon ya da istasyonlar yine birçok ülkenin birliğiyle kurulmuş tek bir istasyon gibi mi olacak, yoksa her ülkenin kendi istasyonu var gibi bir duruma mı dönecek, belli midir?
Yani muhtemelen yine hani Uluslararası Uzay İstasyonu gibi pek çok ülkenin ortak olduğu bir çalışma olur. Ya çünkü artık hani ülkelerin tek başına bu şekilde büyük, geniş kapsamlı uzay görevleri yapması çok da mümkün değil yani. Hani bu konuda direkt şunu örnek verebilirsiniz. İşte SpaceX tek başına bir sürü şey yapıyor diyebilirsiniz ama SpaceX'in aslında odaklandığı alan tek bir alan uzay konusundaki. O da uzaya ulaşım. Tabii hani Starlink gibi vesaire servisleri var ama farklı olarak. Starship'in temelinde odaklandığı alan hani biz yükleri veya insanları atmosferden çıkaralım ve dünya etrafındaki bir yörüngeye sokalım. Hani SpaceX gidip de işte Mars'ta kurulacak bir üs üzerine çalışmıyor veya ay etrafındaki kurulacak bir uzay istasyonu üzerine çalışmıyor. Bununla alakalı teknik anlamda deneyimler, kazanımlar elde etme gibi bir derdi yok. Yani dolayısıyla işte uzay istasyonu gibi pek çok şeyin düşünülmesi gereken bir sistem kurmak istediğiniz zaman diğer ülkelerin uzay ajanslarından ve tabii ki özel şirketlerden artık destek almanız gerekir. Dolayısıyla muhtemelen ay etrafında kurulacak olan istasyonda pek çok ülkenin ve özel uzay şirketinin destek verdiği bir istasyon olur ki yani umarım Türkiye'den yine bu konuda çalışmalar yapan özel uzay şirketleri ve Türkiye Uzay Ajansı da bu konuda destek olur ve onun en başından itibaren bir parçası haline gelir.
Peki yani biz genelde bu tarz büyük ölçekli şeylerden bahsederken kısa zaman içinde dediğimizde ya da Europa Clipper görevinde aslında olduğu gibi bizim tahminimizden insan olarak çok daha uzun zamanlar boyunca sürüyor bu tarz şeyler. Yani aşağı yukarı evet. Böyle bir istasyonun inşası ne kadar sürer?
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun sonu 2030 civarında getirilecek. Ay istasyonu için bu şekilde aşağı yukarı bir tarih verildi mi verilmedi mi bilmiyorum. Fakat hani aşırı aşırı yakın bir zamanda göreceğimizi de zannetmiyorum ay etrafındaki bir istasyon. Ama hani şunu söyleyebilirim, işte önümüzde Artemis görevleri var. Yakın tarihlerde önümüzdeki bir yıl içerisinde yapılacak Artemis görevleri. Artemis görevlerinde insanların tekrardan Ay'a döndüğünü göreceğiz. Artemis 2 görevinde bir grup insan Ay'ın etrafında dolaşıp Dünya'ya geri gelecek. Artemis 3 görevinde ise Ay'ın yüzeyine inilecek. Ve orada da hani ilginç bir şey var şimdi. Burada aslında Starship'i ilgilendiren bir nokta. Artemis görevlerinin yapıldığı, Artemis 1 görevi yapıldı, tamamlandı. Bir araç insansız şekilde Ay'ın etrafında dolaşıp geri geldi Dünya'ya. Bu araç SLS diye bir araç. Daha doğrusu fırlatma sisteminin adı SLS. Space Launch System açılımı. Ve SLS devasa bir roket. Roketin tepesinde de Orion isminde bir tane modül var. İnsanları taşıyan modül. Ve bu modülün Ay'a inme gibi bir kabiliyeti yok. Bir iniş aracı değil yani. Sadece bir kapsül. Artemis 3 görevinde Ay'a iniş Starship sayesinde sağlanacak. Yani hem Starship hem de Orion ayrı olarak Ay'ın etrafına gidecekler. Ay'ın etrafında randevulaşacaklar, buluşacaklar. Ardından Orion'ın içindeki Artemis 3 astronotları Starship'in içine geçecekler ve Starship Ay'ın yüzeyine inecek. Plan bu şekilde. Hani birazcık böyle şey gibi geliyor ya, direkt Starship'le gitsinler falan diyesi geliyor insanın. Evet, benim de geliyor. Yani neden böyle bir şey tercih edilmiş bilmiyorum açıkçası. Fakat NASA SLS'i kullanmakta inatçı. Hatta Oğuz, hatırlıyorsan SLS'in ilk fırlatmasını, Artemis 1 görevinin fırlatmasını izlemiştik beraber ve iptal edilmişti. Fırlatılmamıştı. Patlamasını vesaire bekliyorduk.
Evet,
hani.
Evet. Ve doğru, evet.
Hani şöyle komple teorileri vardı işte. NASA buna çok para harcadı. Çok para harcadığı için hani iptal etmek istemiyor. Daha doğrusu bir anda çıkıp biz iptal ettik demek istemiyor. O yüzden hani iptal etmek adına bile isteye patlatacak SLS falan. Bunun gibi komple teorileri vardı. Çünkü herkes gereksiz olarak bakıyordu artık o tip sistemlere. Daha doğrusu o tip sistemlere demek yanlış olur da. SLS gibi devasa bir sisteme gereksiz olarak bakıyordu. Ki burada hani olay devasalığında değil, hani işte tekrardan kullanılabilir olmamasında veya Starship gibi bir hali hazırda bir sistemin geliştiriyor olmasına dayanarak insanlar bunu söylüyordu. Yani onunla alakalı böyle ilginç komplo teorileri vardı. Açıkçası ben de o dönemde birazcık düşünmüştüm böyle bir şey olabileceğini. Çünkü hani çok büyük eski NASA çalışanları vesaire de bunu söylüyorlardı. Fakat hani öyle bir şey olmadı. Artemis 1 görevi başarıyla gerçekleştirildi. SLS başarılı şekilde fırladı. Ve o şekilde görev tamamlandı. Muhtemelen NASA SLS'i kullanmaya devam edecek bu şekilde. Yakın tarihte de Artemis 2'yi izleyeceğiz. Artemis 2'de de biraz önce dediğim gibi 3 tane değil 4 tane astronot Ay'a inmeden Ay'ın etrafında bir tur atıp Dünya'ya geri dönecekler. Artemis 3'te de Ay'ın yüzeyine inilecek. Yani bu şekilde bunlar yakın tarihte olacak olan Ay görevleri. Bunlar için çok beklemeyeceğiz. Yani maksimum 1-2 yılı falan var bu görevlerin. Hatta Artemis 2'ye zannedersem bayağı bir yaklaştık tarihine. O şekilde Ay'la alakalı yakın zamanda gelişmeler göreceğiz.
Peki abi, o zaman daha fazla eklemek istediğim bir şey yoksa bu haftalık bizden bu kadar diyelim.
Eklemek istediğim başka bir şey yok. Önümüzdeki hafta tekrardan buradayız. Ve uzayla alakalı gelişmeleri anlatmaya devam edeceğiz.
O zaman hoşça kalın diyelim. Haftaya görüşürüz.
Görüşürüz.